Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîsi kitâballâh ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Tevhidi anlamaya dair esasların 13.'sü Allah katındaki şefaatin insanlar arasında bilinen şefaat olmadığıdır. İnsanlar arasında bilinen anlamıyla İnsanın insana şefaatinin Allah'ın katındaki şefaatle aynı olduğunu ve fayda sağlayacağını zanneden kimse hata etmiş ve sapıtmış olur. İnsanlar arasında bilinen şefaatle Allah katındaki şefaat birkaç yönden birbirinden ayrılır. Birincisi, insanlar arasında bilinen şefaat oğlunun, kardeşinin, yardımcılarının yani korku ve ümit duyan kimselerin kraldan şefaat dilemeleri ve kralın da bu isteğe istek sahiplerinden korkarak, ümit besleyerek ya da onlara olan ihtiyacına dayanarak olumlu cevap vermesi şeklinde gerçekleşir. İkincisi, sultan, melik, kral, prens veya buna benzer şefaati dilenen yönetici, bağışlanması istenene şefaat etmeyi hoş görmeyebilir. Buna rağmen herhangi bir korku ya da arzuya binaen şefaat etmeyi kabul edebilir. Üçüncüsü, şefaat için aracı olan, şefaat edenin izni olmadan huzurunda böyle bir dilekte bulunabilir. Ancak Allah, her şeyin Rabbi, Meliki ve Yaratıcısıdır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat dileğinde bulunamaz. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler, izin verilen konularda, şefaat edilmesine izin verilen bir başkası hakkında şefaat isteğinde bulunabilirler. Şefaat için aracılık yapacak kimse, kendisi istemiş olmasa da izin verildiği takdirde böyle bir dilekte bulunabilir. Şefaat için aracı olacak kişi, Allah'ın izin vermediği takdirde, Allah izin vermediği halde şefaat dileğinde bulunsa, şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkındaki, İbrahim Aleyhisselam'ın da babası hakkındaki şefaatleri ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi hakkındaki müracaatları kabul edilmemiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklar için kılacağı cenaze namazı ve onlar hakkında bağışlanma dilemesi de faydasız kalmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey Muhammed! Onlar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Tevbe suresi 80. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendi amcasına ve annesine şefaati de onlara fayda vermemiştir. Allah azze ve celle Tevbe suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de iman edenlere. Birinin şefaat etmesine izin verilmesi, bunu istemesine izin verilmesi, sonra kabulüyle şefaatin gerçekleşmesi, şefaatte aracı olanın asıl şefaat eden katındaki makam, mevki ve değerini gösterip ortaya koyar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Enbiya suresi 28. ayet. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bakara suresi 255. ayet. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. Necim suresi 26. ayet. Yani Allah'ın şefaati istenen kişi hakkında izin verip razı olması dışında şefaat yarar sağlamaz. Allah izin verdiği takdirde şefaatiyle merhamet eder ve böylece şefaatte aracılık edenin Allah katında ne derece değerli bir makama sahip olduğu ortaya çıkar. Her şey Allah'ın emri ve kazasıyla gerçekleşir. Allah katında fayda sağlayan şefaatin şartlarına gelince, Allah tarafından şefaatte aracılık edecek kimseye şefaat izni verilmiş olması gerekir. Şefaat edecek kimseden Allah'ın razı olması gerekir ve şefaatin ancak tevhid ehli kimseler için olması gerekir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaati sayesinde en mutlu ve bahtiyar olan insanlar hakkında soru soran Ebu Hureyre radıyallahu anh'e şu cevabı vermiştir. Kalbinden ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şefaatiyle en bahtiyar, en mutlu olacak kimse kalbinden ihlasla kelime-i tevhidi söyleyen kimsedir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Şefaat edilmesi istenen kimse hakkındaki şefaatin kabul edilmesinin şartı tevhid ehli olması ve ibadeti sadece Allah için yapmasıdır. Bu sebepten dolayı en yakın kan bağına sahip olmasına veya birçok kez büyük yardım dokunmuş olmasına rağmen muvahhid olmaması, tevhid ehlinden olmaması sebebiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'in cehennemden çıkarılması yönündeki şefaat dileği kabul edilmemiştir. Dolayısıyla şefaat etme hakkı sadece Allah'a aittir ve sadece ondan dilenir. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 43-44. Ayetlerine mealen şöyle buyurur. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçi mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şey güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaatçi edineceksiniz? Buna rağmen mi şefaatçi edineceksiniz? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah Teala kendisinden başka kimseye şefaat hakkı tanımamış ve bu hakka sadece kendisinin sahibi olduğunu bildirmiştir. Bu ayette, yani Zümer suresi 43-44. Ayetlerinde hasır ifade eden bir üslupla lillahi şefa'a. Bu cemi'an ifadesiyle pekiştirilmiştir. Yani bütün şefaat sadece Allah'ındır. Dolayısıyla şefaat sadece ve sadece Allah'tan istenir. Bundan dolayı dua eden kimse Allah'ın beni peygamberinin ve salih kullarının şefaatine nail et diye dua edebilir. Doğrudan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den veya ölüp gitmiş herhangi bir salih kuldan şefaat dileğinde bulunulamaz. 14. esas, ibadet konusunda Allah ile kullar arasında aracı ve şefaatçi denilmesi Allah'ı yüceltmek değil, bilakis ona şirk koşmanın ta kendisidir. Kralın, sultanın, yetki sahibinin mülkü genişledikçe halkın krala ulaşma ve ihtiyaçlarını giderme için araya aracılar ve şefaatçiler koyma gereksinimleri, ihtiyaçları daha da artar. Aslında bu durum kralın eksikliği ve acizliğini ortaya koyar. Allah ise en büyük meliktir. Mükemmelliği sebebiyle kullarının kendisine ibadet etmeleri konusunda aracıya ihtiyaç duymaz. Kul ellerini açar ve ne isteyecekse doğrudan Rabbinden bizzat kendisi ister. Hiçbir aracı bulunmadan kulluğunu kendisi sergiler. Yaratıcının şefaat konusunda yaratılana kıyas edilmesi, El-Melik, El-Cebbar'ın makamında bir hakaret ve küçümsemedir. Çünkü böyle bir kıyas, yaratıcıyı yaratılmışa benzetmektir. Kral gibi yöneticilerle insanlar arasındaki aracılık şu üç şekilde gerçekleşebilir. Birincisi, insanların durumlarıyla ilgili olarak bilmedikleri konulardan haberdar edilmeleri. Allah'ın kullarının durumlarını bilmediğini, bazı melekler, peygamberler ya da diğer varlıklar tarafından haberdar edildiğini söylemek küfre girmeye sebep olur. Çünkü Allah ilmiyle bütün her şeyi kuşatmıştır. İkincisi, kral ve buna benzer yöneticiler halkın idaresini sağlayabilmek ve düşmana karşı koyabilmek için yardımcılara ihtiyaç duyarlar. Aciz ve güçsüz olmaları sebebiyle yardımcıları olmadan iş yürütemezler. Allah hakkında ise acizlik, güçsüzlük sebebiyle yardımcı ve destek olacak yandaşlar, dostlar bulunmaz kesinlikle söz konusu değildir. Sebe suresi 22. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah olarak ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip değildirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Bu sebeple melek, peygamber ya da bir başka varlık, kim olursa olsun, sadece Allah'ın izniyle şefaat isteğinde bulunabilir. Bir başka kimse yanında, izni olmadan şefaat isteğinde bulunmak, istek sahibinin isteğin meydana gelmesine ortak olması demektir. Çünkü izinsiz şefaat dileğinde bulunarak karşısındakini etkilemek suretiyle istediğini yaptırmış olmaktadır. Allah'ın ise hiçbir halde ve hiçbir şekilde ortağı bulunmamaktadır. Üçüncüsü, kral ya da benzeri bir yönetici, halkına yarar sağlamak, iyilikte bulunmak ya da merhamet etmek isteğinde olmayıp, kendi dışından gelen bir etki sonucu böyle bir isteğe sahip olabilir. Yumuşaklıkla öğüt veren biriyle muhatap olduğunda ya da korku veya ümit duyduğu birinin yönlendirmesi sebebiyle halkının ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçebilir. Allah ise her şeyin Rabbi ve Malikidir. O, ananın yavrusuna olan merhametinden daha fazlasını kullarına gösterendir. 15. esas, tevessül ile istigase, yani yardım istemek ya da sual, yani istekte bulunmak arasında fark vardır. Yardım, zafer ve destek isteğinde bulunmak anlamına gelen istigase kelimesi, Arap dil kuralları bakımından direkt olarak ya da B edatıyla müteaddi, geçişli hale getirilir. İstagastu fulanen, istagastu fulanen yahut da istagastu bi fulanin şeklinde her iki kullanımı da falan kişiden yardım isteğinde bulundum anlamına gelir. B edatına bitişen kelime kendisinden istenen, talepte bulunulan, dua edilen varlıktır. Nitekim Allah Azze ve Celle iz testegîsûne rabbeküm. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz buyurmuştur. Enfal 9. ayetinde. Yine festegâsehullezî min şi'atihi. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi buyurulmuştur. Kasas suresi 15. ayetinde. El istigase kelimesinin Arap dilinde bazen B harfi cerri ile müteaddi, geçli olmasının sebebi bu kelimeye el istiane manasının katılmak istenmesidir. Dil biliminde bilinen şekliyle böyle bir anlam katılması, bilinen bir lafzın anlamının herhangi bir değişikliğe uğramadan ve birinci lafzın manasında bozulma olmaksızın bir başka lafzın manasına katılması şeklinde gerçekleşir. İstigase kelimesinin istiane anlamı da içermesi istendiğinde bi, b edatı katılarak müteaddi yapılır. Çünkü isteantü bi keza örneğinde olduğu gibi isteane kelimesi b edatıyla geçli hale gelmektedir. Tevessül kelimesi ise b edatıyla müteaddi olur. Örnek olarak tevesseltü bi fulanin, yani falan kişiyle tevessül ettim denir. Bu durumda B edatına bitişen kelime kendisinden değil, kendisi aracılığıyla istekte bulunan kimse anlamını taşır. Sual kelimesi de bizzat kendisi geçişli olabildiği gibi B harfi cerri ile de müteaddi olur. Kendisinden istenen kişi için se'eltu fulanen denir. Se'eltu bi fulanin şeklinde B harfi cerri ile kullanılırsa edata bitişen kelime kendisinden istenen değil, kendisi vasıtasıyla, kendisi aracılığıyla istenen anlamı taşır. Sonuç olarak istegastu fulanen ve istegastu bihi cümleleri falan kişi vesilesiyle istedim değil, falan kişiden istedim anlamına gelir. Bu sebeple insanın ölülerden, hazır bulunmayan üçüncü şahıslardan ya da ancak Allah'ın gücü yeten konularda Allah'tan başkasından istigasede bulunması caiz değildir. 16. esas, şer'i vesilelerin meşruluğu ancak onu emreden şer'i bir delilin varlığıyla bilinir. Vesile, istenip arzu edilene götüren vasıta demektir. Vesileler, kevni vesileler ve şer'i vesileler olarak iki kısma ayrılır. Kevni vesileler, Kevni yani kainattaki oluş ve işleyişe dair yeme, içme gibi yaşamı devam ettirme ile ilgili türlü kevni isteklerin bunlar sayesinde karşılanacağı araçlardır. Kevni vesilelerin meşruluklarını da iki yolla bilinir. Birincisi bahsi geçen bu vesilelerin istenene ulaşmanın yolu olduğunun akıl, ilim ve tecrübelere dayanarak duyular yoluyla ispat edilmesi. İkincisi de şeriatta onu yasaklayan şer'i bir delilin bulunmamasıdır. Ancak bu iki şartın her ikisinin de aynı anda bir arada bulunmasıyla onun meşru kevni bir vesile olduğu anlaşılır. Şer'i vesilelerin meşruluğu ise sadece tek bir yolla bilinip anlaşılabilir. Bu da hakkında onu emreden dini bir nassın, şer'i bir nassın var olmasıdır. Şer'i vesilelerin meşruluğunu ispatta kevni vesilelerin aksine akıl, deney, tecrübe ve duyuların yeri yoktur. Buna göre çoklarının yapa geldiği gibi Allah'ın sevdiği meşru, şer'i bir tevessül olan kendimize ait iman ve salih amelimiz ile tevessülü bırakıp peygamberlerin ve Allah'ın sevdiği diğer salih kulların zatları ile Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmak meşru değildir. Zira salih bir zatın yüzü hürmeti, makamı ve hatırı için tevessülde bulunan kimsenin bu tevessülünü meşru kılacak şer'i bir delilin bulunmaması böyle bir amelin dinen batıl ve geçersiz olduğunu gösterir. Bunun dışında zatı ile tevessülde bulunulan salih kimsenin amelleri ve Allah'ın sevdiği salih bir kul olması ile duasında onun zatını dile getirerek tevessülde bulunan diğer kimse arasında hiçbir alaka yoktur. Çünkü salih bir zat ile tevessül etmek bizzat o salih zatın duasıyla gerçekleşir. Yoksa tevessülde bulunan kimsenin duasında falanın yüzü su hürmetine, makamını için veya hatırı için gibi dinde aslı olmayan sözlerle o zatı duasında zikretmesiyle değil. Yani Allah'a salih bir zatın duasıyla tevessülde bulunmak isteyen kişi o salih zattan kendisi için dua etmesini ister. Bu da elbette o zat hayatta diri olduğu sürece mümkündür. İşte sahabilerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yapmış oldukları tevessül bu şekildedir. Dolayısıyla birinin duasında Allah'ın sevmiş olduğu salih bir zatın makamı ve hatırı ile yapmış olduğu tevessül, meşru birer tevessül olan kişinin kendi salih amelleriyle tevessülüne kıyas edilemeyeceği gibi, salih zatın duasıyla yapılan tevessüle de benzetilip kıyas edilemez. Dini bir dayanağı olmayan, sadece vehimden, kuruntudan ibaret bu gibi kıyaslar, akli olmak bir tarafa tamamen batıl ve geçersizdir. Yüceler yücesini dünyevi işlerde kendilerine hatır gönül ilişkisiyle tavassut aracı edilen hükümdar ve idarecilere benzetip Allah Azze ve Celle'yi bunlara kıyas etmenin ne kadar açık, ne kadar bariz bir küfür olduğu iman ehli herkes tarafından bilinen bir husustur. 17. esas meşru teberrük sadece mübarek olduğu nasla, delille sabit olmuş şeylerle ve meşru yollarla olur. Bunun dışındaki şeylerle, şer'i olmayan yollarla teberrük asla caiz değildir. Allah Azze ve Celle, ayet-i kerimesinde ifade ettiği gibi, mübarek ve yüceler yücesidir. Mü'minun suresi 14. ayetinde, yaratanların en güzel olanı Allah, pek yüce ve mübarektir buyrulur. Bereket, Allah'ın sıfatı ve fiilidir. Allah kimi ve neyi dilerse mübarek kılar. Bu yalnız Allah'ın hakkıdır. Allah tarafından mübarek kılınmış olan şey mübarektir. Bereket, hayrın çokluğu ve devamlılığı demektir. Allah Azze ve Celle, kulların faydalandığı ve bol bol hayır sağlayan bir takım şeyleri mübarek kılmıştır. Ramazan ayı, Zilhicce ayının ilk 10 günü, bunun gibi bazı mübarek zamanlar, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere gibi bazı mübarek mekanlar, salih ameller, ana babaya iyilik, Allah'ın yaratılmamış kelamı olan Kur'an'ı okumak gibi bazı mübarek ameller, peygamberler, salih kimseler, bal, bereket otu yani çörek otu, davar gibi mübarek kılınmış bazı şeyler buna örnektir. Buna dair kuralın iki unsuru bulunuyor. Birincisi, bir şeyin mübarek oluşu, kitap veya sünnetten bir delille sabit olur. Ancak bu şekilde sabit olur. İkincisi, mübarekliği sabit olan şeyle ancak şer'i bir biçimde, meşru olan şekilde teberrükte bulunulabilir. Mesela Mekke-i Mükerreme'yi örnek olarak ele alalım. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 96. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Bu ayet ile Mekke'nin mübarek olduğu sabittir. Mekke'nin bereketi de orada kazanılan ecirlerin kat kat olmasıdır. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme ile teberrükte bulunmanın yolu, tavaf, namaz gibi ibadetlerin orada bol bol eda edilmesidir. Kabe ya da örtüsüne sürünülmesi ise teberrüğün meşru bir yolu değildir. Bir başka örnek olarak da salih kimseleri ele alalım. Bu kimseler imanları ve salahları düzgün bir hayat sürmeleri dolayısıyla mübarek kimselerdir. Yapılacak olan teberrük onların izinden gitmek, ilimlerinden, amellerinden faydalanmak ve hayır konularında kendileriyle yarışmak şeklinde olmalıdır. Mübarek zatlardır diye kendilerine dokunan, sürünen kimse ise şeriata aykırı davranışlar sergilemiş olur. Hiçbir kimse bundan istisna edilemez. Sadece peygamberler bundan hariçtir. Çünkü peygamberlerin saçları, elbiseleri gibi şeylerin mübarek olduğu konusunda nas, delil bulunmaktadır. Bir diğer örnek de Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle Kur'an hakkında sana indirdiğimiz mübarek bir kitap buyurmaktadır. Sa'd suresi 29. ayetinde. Kur'an ile teberrük onu okumak, içindekileri hayatta uygulamak şeklinde olmalıdır. Kur'an'ı üzerinde taşıyarak, arabasına koyarak, yastık altında tutarak teberrükte bulunmak şeriata aykırı bir davranıştır. 18. esas, Kur'an ancak sahabe, tabi'in ve onların yolunu izleyen imamların tefsir ettiği şekilde tefsir edilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilenler dışındaki bir hadis delil olarak getirilemez. İmamlara nispeti sabit olmayan hiçbir görüş de kendilerine nispet edilemez. Kur'an, Allah Azze ve Celle'nin kelamı olup yaratılmamıştır. Allah onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş, o da hem lafzı ve hem de manasıyla onu insanlara tebliğ etmiş, anlamlarını açıklamıştır. Allah Azze ve Celle Nahil suresi 44. ayetinde mealen şöyle buyurur. Sana da insanlara kendilerine indirilerini açıklayasın, beyan edesin diye zikri Kur'an'ı indirdik. Belki onlar da düşünürler buyurmuştur. Ashab-ı kiram da Kur'an'ın manalarını kendilerinden sonra gelenlere aktarmışlardır. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun ki, Kur'an'da manası herkesten gizli kalmış hiçbir şey bulunmamaktadır. Sahabeler herhangi bir ayetin tefsirinde ittifak etmişse, onlara muhalefet etmek caiz değildir. İki görüş ayrılmışlarsa, bir üçüncü görüş ileri sürmek de caiz değildir. Sünnet, Kur'an'ın yakın arkadaşıdır. Onu tefsir eder ve açıklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen söz, fiil, takrir gibi sünnetten herhangi bir şeyle delil getirilebilmesi için sahih olarak rivayet edilmiş olması gerekir. Sahih olarak rivayet edilmesi de adalet ve zapt sıfatlarına sahip ravilerin başından sonuna dek isnatta hiçbir kopukluk olmaksızın şuzuz, yani şazlık ve illet vasıfları bulunmaksızın naklede gelmeleriyle mümkündür. Bununla birlikte hüccet olabilme vasfına zarar vermeyecek şekilde bazı ravilerde basit, zabıt yani ezberleme kusuru bulması suretiyle sahihlikten hasenlik derecesine inmiş olan hadisler de delildir. Uydurma ve senedi belirsiz hikayeler bir yana, zayıf ve münker hadisler kesinlikle delil ve hüccet olamazlar. Zayıflık ve münkerliğini açıklama amacı dışında bunların rivayeti de caiz değildir. Sahabe, tabi'in ve daha sonra gelen İmam Ahmet, İshak bin Rahuye, Muhammed bin Nasr el-Mervezi gibi imamlara isnat edilen görüşler kendilerinden sahih senetlerle gelmiyorsa ya da kendileriyle aynı asırda yaşamış ve görüşlerini benimseyen kimseler yoluyla rivayet edilmiyorsa bu tür görüşlerin sözü edilen imamlara isnat edilmesi caiz değildir. Buna rağmen bu tür rivayetleri imamlara nispet edenler yalan sözlerle iftira etmiş olurlar. 19. esas, kim olursa olsun hiçbir kimsenin görüşü kitap sünnet ve icmanın önüne geçemez. Anlaşmazlık durumunda uyulması gereken usul, kitap ve sünnete dönmektir. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayetinde şöyle buyurur. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Kitap ya da sünnete aykırı her görüş, konumu, makamı ne olursa olsun sahibine geri iade edilir, reddedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o derhal reddedilir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ümmetin kendilerinden razı olduğu öncü imamlar da bu manada tavsiyeler yapmışlardır. İmam Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, hadis sahih olduğu takdirde o benim mezhebimdir demiştir. Reddül Muhtar, Aleddürdil Muhtar adlı eserde İbni Abidin, Elfüllani İkazül Himem'de bunu rivayet etmişlerdir. Bir diğer sözünde de nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal olmaz der. Bu da Haşyetu İbni Abidin Alel Bahri Raik isimli eserde nakledilir. Ayrıca İbn Abdilber El İntika adlı cüzünde de bunu nakleder. İmam Ebu Hanife'ye ait olan bu sözleri başta Hanefi alimleri eserlerinde naklede gelmişlerdir. İmam Malik, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Ben bir insanım. Görüşlerimde isabet de edebilirim, hata da edebilirim. Siz benim görüşlerime bakın. Kitap ve sünnete uygun olanları alın, kitap ve sünnete uygun olmayanları ise terk edin. Bunu İbn Hazm El-İhkam'da, İbn Abdilber Cami-i Beyanil İlim'de rivayet eder. Bir başka sözünde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin sözü alınabilir de, terk edilebilir de demiştir. Evet, İmam Malik'e ait bu sözü de yine İbn Abdilber Cami-i Beyanil İlim'de zikreder. İmam Şafii rahimullah da şunları söyler. Müslümanlar bir kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünneti açıkça belli olduktan sonra onu hiçbir kimsenin sözünden dolayı bırakmasının helal olmadığı konusunda icma etmişlerdir. Elfüllani İkazu Himemi Ulil Ebsar isimli eserinde İbnül Kayyım İlamul Muvakkiyinde bunu naklederler. Yine benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gereğini söyleyin ve benim dediğimi bırakın demiştir. Bunu da Herevi Zemmül Kelam adlı eserinde rivayet eder. İmam Ahmed bin Hanbel de Allah rahmet eylesin şöyle der. Evzai, Malik ve Ebu Hanife hepsininki birer görüştür. Benim nazarımda bunların hepsi eşittir. Asıl delil sadece öncekilerden gelen eserlerdedir. İmam Ahmed'in bu sözünde İbn Abdilber Cami-i Beyanil İlim'de rivayet eder. 20. esas, delile aykırı olan her görüşün inkar edilmesi gerektiğidir. Bir grup, cahillikleri sebebiyle ihtilafa konu olan meselelerle içtihada konu olan meseleleri birbirine karıştırmış ve her iki tür meselenin de anlam ve içeriğinin aynı olduğunu zannetmiş. Buna bağlı olarak ihtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir demişlerdir. Bu söz mutlak olarak doğru değildir. Çünkü ihtilafa konu olan meseleler, içtihada konu olan meselelerden daha geniş kapsamlıdır. İhtilafa konu olan meselelerin bir bölümü ihtilaf kaldırabilir meselelerdir ve bunlar aynı zamanda içtihada konu olan meselelerdir. İşte alimlerin içtihada konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözüyle kastettikleri kısım budur. İhtilafa konu olan meselelerin diğer bir bölümü daha vardır ki, kitap veya sünnet veya icmaya açıkça muhalefet içerdiklerinden dolayı gerçekte bu meseleler ihtilaf kaldırmazlar. İşte bu bölümün inkar edilmesi gerekir. Alimler hem geçmişte hem de günümüzde böyle bir muhalefeti inkar etmişler ve hala inkar etmeye de devam etmektedirler. Eğer bu türdeki muhalefet inkar edilmezse dinin değişip bozulmasına sebebiyet verir. Buna dair şu örnekler verilebilir. İmam Ahmed'in dile getirdiği veledi zina olarak kendisinden dünyaya gelen kızıyla evlenen kişinin öldürüleceği yönündeki görüş, İmam Şafii Rahimullah da aynı yönde görüş belirtmiştir. Kendi kızı ya da kendi annesiyle evlenen kişiye had uygulanmayacağı, aksine şüphe sebebiyle cezanın savrulacağı konusunda İmam Malik, Şafii ve Ahmed'in İmam Ebu Hanife'nin ihtilafına itibar etmemeleri. İmam Ahmed bu durumdaki bir kimsenin öldürüleceğini, İmam Malik ve Şafii de zina haddi uygulanacağını belirtmişlerdir. İmamların kitap ya da sünnete aykırı bir hükme varan hakimin kararının her ne kadar bazı alimler bu hususa muvafakat etseler de bozulacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Bazı hadis ehli fıkıh alimlerinin hakkında ihtilaf bulunan nebiz içene yani hurma şarabı içene had uygulanacağına dair görüşleri böyledir. Bu ise dilin reddetmesinden daha da ötedir. İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, El-İlamül Muvakkı'nda şöyle der. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir şeklinde dile getirilen görüş sahih değildir. İnkar, dile getirilen görüşe, fetvaya ya da amele yöneliktir. Birinci durumda şayet dile getirilen görüş sünnete ya da şai olmuş yani yaygınlaşmış icmaya aykırı ise ittifakla inkar edilmesi gerekir. Bu şekilde değilse zafiyetinin ve delile aykırılığının ortaya çıkarılması aynı şekilde bir inkardır. Amelin ise sünnete ya da icmaya aykırı olduğu takdirde inkar derecelerine göre inkar edilmesi gerekmektedir. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözünü bir fakih nasıl olur da söyler. Halbuki değişik gruplara mensup fakihler, kitap ya da sünnete aykırı bir hükme varan hakimin kararının her ne kadar bazı alimler bu hususa muhalefet etseler de bozulacağı konusunu açıkça ifade etmişlerdir. Mesela hakkında sünnetten bir rivayet ve de icma bulunmuyorsa iştihada konu olabilir demektir. Bununla amel eden, müştehit ya da mukallit de olsa reddedilmez. Bu karışıklığın meydana çıkış noktası, söz edilen görüşü dile getirenlerin, ihtilafa konu olan meselelerin aynı zamanda iştihada konu olan meseleler olduğuna inanmalarıdır. Böyle bir inanca da ilimde tahkik ehli olmayan kimseler yönelmektedirler. Doğrusu ise imamların izlediği yoldur. Evet, İlamül Muvakki'nin 3. cildinde ifade ediyor bunları İbnül Kayyım, Allah rahmet eylesin. O halde Muhammed hakkı için ya da Muhammed'in makamı için istiyorum tarzındaki sözlerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i araya koyarak onunla tevessül ederek bir takım dileklerde bulunulması da bu temel esas kapsamına dahildir. Bu türden tevessüller kitap, sünnet ve selefin uygulamalarının zahirine aykırıdır. Selefin tevessül konusundaki uygulamaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında duasını almak, yağmur yağması için dua etmesi gibi ona iman etmek ve onun yolunu izlemek şeklinde gerçekleşmiştir. Ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, ne sahabeden, ne de seleften herhangi birinden sahih bir isnatla bu şekilde istek ve tevessülde bulunulduğuna dair bir rivayet sabit olmuş değildir. Konu hakkında imamlardan da olumlu hiçbir görüş aktarılmamış, bilakis böyle bir davranışı yasaklamışlardır. Mesela Ebu Hanife ve yine onun öğrencisi Ebu Yusuf'tan sabit olduğu üzere onlar şöyle demişlerdir. Nebilerinin ve Resullerinin hakkı için onların hürmetine senden istiyorum ey Rabbim gibi sözler söylenilemez. Evet. Kaynaklarda bunu kerih görüyorum, çirkin görüyorum şeklinde geçer. Buradaki kerahet İbn Abidin'in de özellikle belirttiği gibi tahrimi yani haram ifade eden kerahettir. Reddül Muhtar'da İbn Abidin bu gibi ifadelerin tahrim, haramlık ifade ettiğini belirtir. Ayrıca alimlerin ifade ettiklerine göre Ebu Hanife ve arkadaşlarının hoş görmüyorum, kerih görüyorum şeklindeki ifadeleri İmam Muhammed'e göre haram, İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre de harama yakın ancak galiben tahrimdir şeklinde açıklanmıştır. Merginani El-Hidaye'de bu izahatı yapar. Çünkü bunlar söylenilemez çünkü yaratılmışın yaratan üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Hanefi mezhebine dair hemen hemen bütün kaynaklarda bu görüş zikredilmiştir. Bunların isimlerinin zikredilmesi epey zaman alır bu Hanefi kaynaklarının. hem kitap ve sünnetin zahirine hem de selefin uygulamalarına aykırı olduğu halde bu şekilde dua etmenin caiz olduğunu söylemek ve bu meselenin inkarı söz konusu olmayan ihtilaflı meselelerden olduğunu savunmak mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir davranış akla da aykırıdır. Şöyle ki, zatıyla tevessülde bulunulan salih kimsenin amelleri ve Allah'ın sevdiği salih bir kul olması ile duasında onun zatını dile getirerek tevessülde bulunan diğer kimse arasında hiçbir alaka yoktur. İşin doğrusu bu türlü dualar inkar edilmesi gereken bid'atlerdendir. Bu dualar yerine insanlara kitap ve sünnette sabit olan salih amel ve benzerleriyle yapılabilecek tevessüllerin öğretilmesi gerekir. Ayrıca bu tür duaların caiz olduğunun söylenmesi, benzer şekilde dua eden birçok kimse de görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme istigasede bulunma, onun kendisinden isteme ve Allah'a değil de ona seslenip dua etme gibi bir takım kapılar açar ki, bunlar bu kapıları aralar ki bu asla kabul edilemez. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.